Ayrım 15.
Yazı dilimizde eksik olan sözcükler iki bölümdür. 1. Ulusal deyimler. İstanbul'da ve Anadolu'da kullanılan birçok deyimler, özel tamlamalar, kural dışı özellikler, galisizm ve tümceler vardır ki dilimize daha girmemiştir. Oysa dilimizin ulusal zenginliğini, estetik kaynaklarını bunlar oluşturur. Her kentin öğretmenleriyle Türk Ocakları ve Etnografya Müzesi bu özel deyimleri toplamaya çalışırsa, bunlardan birçoğunu elde etmek olanağı bulunur. Halk kitaplarında, halk masallarıyla, halk şiirlerinde ve atasözlerinde bu gibi deyimlere ve dil özelliklerine çok rastlanır. Özellikle Dede Korkut kitabından bu bakımdan çok yararlanabiliriz. Çünkü bu kitap Oğuzların İlyadası niteliğindedir ve dili de eski Oğuzcadır. Demek ki bize özgü Türkçenin anasıdır. Bu kitap hiç değiştirilmeden yeni yazım ile düzenli ve okunaklı bir biçimde yeniden basılsa, yeni Türkçemizin zengin bir kaynağı olacaktır. Başka Türk lehçeleriyle yapılacak karşılaştırmalarda bize Türk şivesinin bir takım ortak özelliklerini gösterebilir. Örneğin Orhut yazıtlarında işimi gücümü kime vereyim, ilim törem hani, beyli budunlu gibi deyimler görüyoruz. Bakınız M. Ergin Orhun Abideleri 1970 sayfa 6-19 VD sayfa 5-18. Bu deyimlerin birincisi şimdi bile dilimizde iş güç biçiminde kullanılmaktadır. İkincisine benzer birçok deyimlere rast geliriz. Oymağımız, töremiz, yurdumuz, ocağımız, evimiz, barkımız, soyumuz, sopumuz gibi. Üçüncüsüne benzeyen deyimler de şunlardır. İrili ufaklı, büyüklü küçüklü. Bunlardan başka Kırgız Kazakların Manas. Bakınız A. İnan Manas Destanı 1972. Destanı ve öbür Türk boylarının masallarıyla şiirleri bize Türk lehçelerinin ortak ve özel ağızlarını gösterebilir. 2. Yazı dilimizde eksik olan sözcüklerin ikinci bölümü uluslararası sözcüklerdir. Bir ulus hangi uygarlık topluluğundan, hangi uluslararası birlikten ise onun bütün bilimsel kavramlarını, felsefe görüşlerini, edebiyat imgelerini ve şiirsel duygularını anlatacak özel sözcükleri olması da gerekir. Türkler şimdi Avrupa uygarlığına kesinlikle girmek istemediğinden, bütün Avrupalı kavramları ve anlamları anlatacak yeni sözcüklere gereksinme duyacaklardır. Bu sözcüklerin dilimizde oluşması için ne yapmalı? Bunun için en verimli yol, Avrupa dillerinde yazılmış olan bütün edebiyatla ilgili seçkin yapıtlarla, bilim ve felsefe ile ilgili yapıtların, monografilerin, yeni Türkçe'ye seçkin yazar ve çevirmenler eliyle büyük bir özenle çevrilmesidir. Bu çevirilerle birlikte yeni Türkçe'ye birçok sözcükler ve anlatım biçimleri girdikten başka, birçok dil incelikleri ve akıcı deyişler, dil bilgisi öğeleri, söz dizimi ile ilgili kuruluşlar, duygusal ve gizemli anlamları anlatacak yeni yetenekler de girecektir. Böylece yeni Türkçe hem en yüksek düşünüşleri hem de en içten ve özgün duyuşları anlatabilme gücünü kazanacaktır. Çeviri sırasında yurdumuzda büsbütün yeni olan birçok kavramlara ve anlamlara rastlanacağından bunlar için karşılıklar bulmak gerekecek, bunun için ne yapmalı? Önce bu anlamların sözcükleri yazı dilimizde yok olsa da konuşma dilimizde belki vardır. Hayvan, bitki, eşya, araç ve gereç adları dilimizde çoktur. Coğrafyadaki durumları anlatacak sözcüklerse pek çoktur. İçten duyguları sezdirecek duygusal sözcüklerimiz de epeyce vardır. Demek ki terimler ve yeni anlamlar için ilkin halk diline başvurmamız gerekir. Bu kaynağa başvurduktan sonra da bulamadığımız yeni anlamlar kalırsa o zaman Türk ekleri, çekim, türetimler ve tamlama kurallarıyla yeni sözcükler türetmeye çalışmalıyız. Bu Arapçada yeterli olmazsa o zaman zorunlu olarak Arapça ve Farsçaya başvurarak bunlardan yeni sözcükler alırız. Fakat şu koşulla ki alacağımız sözcükler tamlama biçiminde bulunmamalı, tek sözcük durumunda olmalıdır. Örneğin eskiden ilmi menafiül aza denilen fizyolojiye şimdi bir sözcükle gariziyat deniliyor. Bunun gibi ilmül arza arziyat, jeoloji yer bilim. İlmi hayata, hayatiyat, biyoloji, İlmül ruha, ruhiyat, psikoloji, ruh bilim deniliyor. Bugün Arapça, yat ekiyle bütün yeni bilimlere kolayca adlar takabiliriz. Asuriyat, Mısriyat, Cumhuriyat ve benzeri. Bununla birlikte kimi yabancı sözcükleri olduğu gibi almamız da gerekir. Bunlar da iki bölümdür. Birinci bölümü bir ulusa, bir döneme ya da bir uğraşa özgü, özel durumları anlatan sözcüklerdir ki bunlar hiçbir dile çevrilmemiş, bütün dillerce olduğu gibi benimsenmiştir. Feodalizm, şövalyelik, Rönesans, reform, Jacobenlik, sosyalizm, bolşeviklik, aristokrat, demokrat, diplomat, tiyatro, roman, klasik, romantik, dekadan ve benzeri. İkinci bölümü endüstriyel tekniklerle ilgili her türlü araç, gereç, makine, eşya adlarıdır. Bunlar çoğunlukla doğrudan doğruya halk tarafından alınır ve bunlar da başka uluslarca olduğu gibi benimsenmiş, çevirilerine çalışılmamıştır. Vapur, şimendifer, telgraf, telefon, tramvay, gramofon ve benzeri gibi. Yeni Türkçenin çağcıl, modern bir dil olması için yapılması gereken bir iş daha vardır. Fransızcadan Türkçe'ye sözcükleri inceleyince görürüz ki Fransızca sözcüklerin her anlamı için Türkçe'de birkaç örnek gösteriliyor. Oysa her anlam için yalnız bir sözcüğümüzün bulunması yeterlidir. Karşılıkların böyle çok olması ilk bakışta dilimizin zengin olduğunu gösterir. Oysa iş öyle değildir. Sözlüğün başka sayfalarındaki başka sözcüklere bakacak olursanız yine aynı sözcükleri görürsünüz. Böylece bir Türkçe sözcüğün birçok Fransızca sözcüğe karşılık sayıldığını görürsünüz. Bundan anlaşılıyor ki Fransızca sözcüklerin dilimizde tam belirgin, açık karşılıkları yoktur. Aynı zamanda herhangi bir dil her sözcüğünün yalnız bir anlamı ve her anlamının da yalnız bir sözcüğü olmasıyla yetkinleşir. Öyleyse yeni Türkçeyi her sözcüğü yalnız bir anlama gelecek ve her anlamı da yalnız bir tek sözcüğe sahip olacak duruma sokmalıyız. Avrupa dilleri birbirinden kolayca çeviri yapabilirler. Çünkü İngiliz, Alman, Rus, İtalyan ve benzeri dillerinin her sözcüğü Fransızcanın bir sözcüğünü karşılarcasına bu diller arasında bir koşutluk oluşmuştur. İşte biz de yeni Türkçeye bu biçimi vermeye çalışmalıyız. Bu esas üzerine bir Türk sözlüğü ve bir de Türkçeden Fransızcaya ve Fransızcadan Türkçeye sözcükler ortaya koymalıyız. Yapılacak Türk sözlüğünde sözcüklerin Türkçe, Arapça ve Farsça olduklarını göstermek doğru olamaz. Çünkü bir ulusun sözlüğüne giren sözcükler artık o ulusun ulusal diline mal olmuştur. Bu sözcüklerin ne biçimde oluştukları yalnız türevlerini gösteren ve ayraç içine alınan kısaltmalarla anlatılır. Yeni Türkçenin yazılacak yeni dil bilgisinden de Arapçanın ve Farsçanın dil bilgisi kuralları çıkarılarak kitabın sonundaki türeme bölümüne konulmalıdır. Yeni Türkçe önce dilimizi gereksiz Arapça ve Farsça deyimlerle tamlamalardan arıtmakla, ikinci olarak ona daha varlıklarından bilgimiz olmayan ulusal deyimleri ve anlatım biçimlerini ve üçüncü olarak daha elde edemediğimiz için yaratma zorunda olduğumuz uluslararası sözcükleri eklemekle ortaya çıkacaktır. Bu üç işlemden birincisine arıtma, İkincisine kültür dili olma, üçüncüsüne yetkinleştirme adlarını verebiliriz. 6. Dilde Türkçülüğün ilkeleri. Şimdi burada dilde Türkçülüğün ilkelerini sıralayalım. 1. Ulusal dilimizi oluşturmak için Osmanlı dilini hiç yokmuş gibi bir yana atarak halk edebiyatına temel görevini yapan Türk dilini olduğu gibi benimseyip İstanbul halkının ve özellikle İstanbul hanımlarının konuştukları gibi yazmak. 2. Halk dilinde Türkçe eş anlamlısı bulunan Arapça ve Farsça sözcükleri atmak, bütünüyle eş anlamlı olmayıp küçük bir anlam ayrımı olanları dilimizde korumak. 3. Halk diline geçip söz ya da anlam bakımından galatat adını alan Arapça ve Farsça sözcüklerin bozulmuş biçimlerini Türkçe saymak ve yazımlarını da yeni söyleyişlerine uydurmak. 4. Yerlerine yeni sözcükler konduğu için taşıllaşan eski Türkçe sözcükleri diriltmemeye çalışmak. 5. Yeni terimler aranacağı zaman ilkin halk dilindeki sözcükler arasında aramak. Bulunamazsa Türkçenin kurallı ekleriyle ve kurala uygun tamlama ve çekim yollarıyla yeni sözcükler yapmak. Buna da olanak bulunmazsa, Arapça ve Farsçadan tamlamasız olmak koşulu ile yeni sözcükler almak ve bazı dönemlerin ve uğraşların özel durumunu gösteren sözcüklerle tekniklere ilişkin araç gereç adlarını yabancı dillerden olduğu gibi almak. 6. Türkçe'de Arap ve Fars dillerinin kapitülasyonları kaldırılarak bu iki dilin ne çekim ne yapım ekleri ne de tamlamaları dilimize sokulmamak. 7. Türk halkının bildiği ve kullandığı her sözcük Türkçedir. Halk için alışılmış olan ve yapma olmayan her sözcük ulusaldır. Bir ulusun dili kendisinin cansız köklerinden değil, canlı kullanımlarından oluşan canlı bir organizmadır. 8. İstanbul Türkçesinin ses bilgisi, yapı bilgisi ve sözlük bilimi yeni Türkçenin temeli olduğundan başka Türk lehçelerinden ne sözcük, ne çekim, ne de tamlama kuralları alınamaz. Yalnız karşılaştırma yoluyla Türkçenin tümce yapısına ve özel deyimlerdeki söylenişine varmak için bu lehçelerin derinliğine incelenmesi gerekir. 9. Türk uygarlığının tarihiyle ilgili yapıtlar verildikçe eski Türk kurumlarının adları olması nedeniyle çok eski Türkçe sözcükler yeni Türkçe'ye girecektir. Fakat bunlar terim olarak kalacaklarından bunların yeniden kullanılması taşıllaşmış olanların dirilmesi niteliğinde sayılmamalıdır. 10. Sözcükler gösterdikleri anlamların tanımları değil simgeleridir. Sözcüklerin anlamları köklerini bilmekle anlaşılmaz. 11. Yeni Türkçenin bu esaslar içinde bir sözlüğüyle bir de dil bilgisi yapılmalı ve bu kitaplarda yeni Türkçe'ye girmiş olan Arapça ve Farsça sözcüklerin ve deyimlerin yapılarına ve tamlama biçimlerine ilişkin bilgi, dilin fizyoloji bölümüne değil eski varlık bilim, paleontoloji, soy bilim, jeneoloji konusu olan türeme bölümüne sokulmalıdır. 2. Estetikte Türkçülük 1. Türklerde estetik beğeni. Eski Türklerde estetik beğeni çok yüksekti. Turfanda bulunan mermer yontular, hiç de Yunan yontularından aşağı değildir. Tolunlularla Ahşitlerin, Selçuk Türklerinin, Harizm Türklerinin, İlhanlıların, Timurluların, Osmanlıların, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türklerinin, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de, Anadolu'da, İran'da, Türkistan'da, Hint'te, Afganistan'da yaptırdıkları camiler, saraylar, türbeler, köprüler, çeşmeler dünyanın en güzel yapıtlarıdır. Gaston Richard, Türkmen kızlarının olağanüstü nitelikte yaptıkları güzel hallardan söz ederken, Mihailov'un şu sözlerini aktarıyor. Hiçbir aracı, hiçbir modeli, teknik nitelikte hiçbir öğretim ve eğitimi olmayan Türkmen kızının, öykünme olanağı bulunmayan süslemelerle donatılmış çok güzel hallar ortaya koyması, ancak bir sanat içgüdüsünün olmasıyla açıklanabilir. Türk masallarıyla halk şiirlerinin güzelliği de Türklerin güzel sanatlar alanında büyük bir yeteneğe sahip olduklarını gösterir. Fakat yazık ki Osmanlı sanatçılarının yanılgısı yüzünden şimdiye değin bu yüksek sanat yeteneği Avrupa ölçüsünde bir yetkinlikten yoksun kalmıştır. Bu yetkinliğe de eriştikten sonra hiç kuşku yoktur ki gelecekte de en yüksek sanatlardan biri olacaktır.